Hukuk Saati. Hoş geldin sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14.07'yi gösteriyor başkent Ankara'da. Hukuk saati vurdu ve biz de başlıyoruz. Kadriye Şener hazırlıyor programımızı bildiğiniz gibi. Nuri Göktaş var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağım. Sevgili dinleyenlerim, sorularınızı telefon aracılığıyla bize iletebilirsiniz ya da e-posta adreslerimizden birini kullanabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız, bir tane de e-posta adresimiz var tabii ki. hukuksaati@trt.net.tr. Konuklarımız her zaman olduğu gibi programımızın danışmanı avukat Süleyman Çetin ve bizimle birlikte yardımcı doçent doktor Bahadır Bumin Özarslan var. Kendileri Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi. Her ikinize de hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkürler.
Evet Süleyman Bey, siz isterseniz girişimizi yapın. Bugün de konuşacağımızı dinleyicilerimizle siz paylaşın.
Evet, bugün dinleyicilerimizle yine çok önemli bir konuyu paylaşacağız. Özellikle ülkelerin kendi güvenliğini sağlama, barış ve güvenliği sağlama konusunda. Özellikle dünyamızın yaşamış olduğu büyük savaşların sonrasında, işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, öncesi savaşlar ve bölgesel savaşların sonrasında Birleşmiş Milletler'in çatısı altında bir takım anlaşmalar, sözleşmeler imzalandı. Bunun dışında işte ikili, üçlü ya da bölgesel anlaşmalar, koruma, güvenlik anlaşmaları yapılıyor. Tabii ki bunların temel amacı barış ve güvenliğin sağlanması. Nasıl kişisel güvenliğimizin, yaşam hakkımızın sağlanması var ise, ülkelerin de kendilerini, kendi bütünlüklerini koruma, bunu güvenlik altına alma ama bunu yaparken de barış ortamı içerisinde yapma sorumlulukları var. İşte özellikle ülkemizin içinde bulunduğu stratejik durum da göz önünde bulundurulduğunda son dönemlerde aslında uzun yıllardır da kanayan bir yara olan işte bu Orta Doğu sorunu ve akabinde de sınırımıza dayanan bu sıkıntılar bizim güvenlik hakkımızı, meşru müdafaamızı veya bunun dışında uluslararası hukuktan kaynaklanan kendimizi koruma, müdafaa haklarımızla dahil olmak üzere şu anda yapmış bulunduğumuz operasyonların hukuki altyapısını bugün çok kıymetli hocamızla, alanında uzman, hem hukukçu kimliği hem de uluslararası hukukla ilgili olarak yoğun çalışmaları ve aynı zamanda bölgeyle ilgili de yoğun çalışmaları ve aktif çalışmaları doğrultusunda bugün dinleyicilerimizi özellikle bizim yapmış olduğumuz bu harekatın, operasyonun adına ne derseniz, bunun meşru hukuki alt zeminini konuşacağız. Aynı zamanda uluslararası hukukta nelere dikkat edeceğiz ya da nelerle karşılaşabiliriz? Bugün kıymetli Bahadır hocamıza bunları konuşacağız. Evet hocam, sazı size verelim. Ondan sonra sözü de sizden dinleyelim. Buyurun.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben önce dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum ve böyle bir nazik davette bulunduğunuz için de sizlere ve TRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Aranızda bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim.
Teşekkür ederim hocam, teşekkür ederiz.
Şimdi uluslararası hukuk açısından baktığımız zaman bir devletin sınırları dışında bir askeri harekat düzenleyip düzenleyememesi, böyle bir yetkisinin olup olmadığı veya böylesi bir harekatın meşru olup olmadığı üzerinde durmak gerekir. Uluslararası hukukun yerleşik kurallarına baktığımız zaman uluslararası hukukta bir devletin kuvvet kullanması uluslararası hukuka aykırıdır. Bu uluslararası hukukun yerleşik ve emredici norm dediğimiz Latince tabirle jus cogens kurallarına aykırılık teşkil eder. Nitekim bu hüküm İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Kuvvet kullanma ve hatta kuvvet kullanma tehdidi yasağa getirilmiştir. Tabii 20. yüzyıl İnsanlığın ilk defa tanıştığı bir savaş tipiyle karşılaştı. O da nedir? Dünya Savaşı. Dünya Savaşları kendisinden önceki savaşlara benzemeyen bir savaş türüydü. Savaşın tarafı olmadığı halde taraf olanlar kadar zarara uğranmış, maddi veya manevi, büyük bir yıkımdı. Ama özellikle İkinci Dünya Savaşı daha büyük bir yıkımdı. Öylesine ki Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra bir milletler cemiyeti kuruldu uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için. Fakat Birleşmiş Milletler'in kuruluş fikri daha İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yarısı bitmeden 1941'den itibaren gündeme geldi. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın 1939-1945 arasında cereyan ettiğini hatırlarsak daha ilk yarısı dedim. 3 yıl dolmadan böyle bir fikir gündeme geldi. Zira daha savaşın ilk yarısı bitmeden ortaya çıkan yıkım, Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı yıkımın kat kat fazlasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan yıkımın da 1914-1918 arası olduğunu düşünürsek, o tarihe kadar görülmemiş küresel boyutta bir yıkım olduğunu düşünürsek, İkinci Dünya Savaşı'nın dönemin şartlarına göre ortaya çıkardığı yıkımı tahayyül etmemiz bakımından daha kolay olacaktır. İşte bu durum savaşın bitişiyle birlikte hemen kurulan Birleşmiş Milletler ile birlikte Birleşmiş Milletler Antlaşması'na geçmiştir. Bir devlet başka bir devlete karşı kuvvet kullanma, hatta kuvvet kullanma tehdidi yasağı altındadır. Şimdi bu çerçevede bir devletin kuvvet kullanması ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunması uluslararası hukuka aykırıdır. Bununla birlikte bu kuralın temel iki istisnası vardır. Bunlardan birincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ki Birleşmiş Milletler'in 6 ana organından biri ve Birleşmiş Milletler'in temel amacı olan uluslararası barış ve güvenliği korumakla temel olarak görevli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kuvvet kullanmadır. İki, yine bir devletin muhatap olduğu, kendisine karşı gerçekleştirilen haksız bir saldırıya karşı doğal olarak sahip olduğu meşru müdafaa hakkıdır. Bu da Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinde düzenlenmiştir. Bu iki temel istisna kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinin istisnalarıdır. Bununla birlikte yine Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 2. maddesinde her devletin yine bu yasağın doğal bir sonucu olarak diğer devletlerin ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterme mecburiyetini gerektirir. Dolayısıyla bir devlet kendi sınırları içinden kaynaklı başka bir devlete yönelik olarak, ister devletin resmi organları aracılığıyla olsun, ister o devletin sınırları içinde kendisi dışından bile olsa, gerçekleşecek saldırıları engellemekle yükümlüdür. Bu bir komşu devlete olabilir veya sınır ötesinde komşu olmasa bile herhangi bir devlete karşı gerekir. Neden? Dediğimiz gibi temel ilke antlaşmanın 2. maddesinde belirtilen kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi yasağı. 2. Diğer devletlerin ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı. Peki bir devlet sınırları içinden kaynaklanan kendi eliyle olursa kuvvet kullanma yasağına aykırılık teşkil edecektir. Ama kendi eliyle olmamakla birlikte engelleyemediği bir saldırı karşısında ne yapması gerekir? Uluslararası hukukta bir devlet bu tip saldırıları engelleme mükellefiyeti altındadır.
Meşru müdafaa dediğimiz bu değil miydi hocam?
Şimdi ondan önce asıl üzerinde kamuoyunda şu ana kadar çok durulmayan mesele bu. Bakın, dedi ki ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı göstermek gerekir. Bir devlet kendi sınırları içinde bu mükellefiyeti yerine getirmek durumunda. İster komşu devlet olsun, ister başka bir devlet. Ama yerine getiremiyorsa, engelleyemiyorsa, yani egemen bir otorite olarak varlığını bu konuda tam olarak hissettiremiyorsa, hayata geçiremiyorsa, saldırılara muhatap olan devlet, ister komşu olsun, ister başka bir devlet olsun, bu saldırılara katlanmak yükümlülüğü altında mıdır? Mecburiyeti altında mıdır? Hayır. Dolayısıyla bir devlet başka bir devletin sınırları içinden gelen saldırılara muhatap oluyorsa, öncelikle sorumluluk o saldırıların gerçekleştiği sınırlardan, oradan mesul egemen siyasi otoritedir. Yani hükümettir. Eğer bir hükümet sınırları içerisinde bu saldırılara engel olamıyorsa, o zaman o tip devletlere biz aciz devlet veya başarısız devlet diyoruz. Böylesi bir durumda saldırıya uğrayan devlet bir taraftan ülke bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına saygı göstermek zorunda. Yani o da başka bir devletin sınırlarını ihlal etmemek durumunda. Bunun en önemli sonucu bu. Fakat gelen saldırıları muhatabı devlet engelleyemiyorsa, o zaman elbette ki uluslararası hukukun genel ilkelerinden kaynaklanan bu hakkını kullanacak, muhatabı aciz bir devlet olduğu için o kendisine yönelen saldırıları engelleme hakkına kavuşacaktır.
Peki tüm bu söyledikleriniz hocam, hadi isim vererek yapalım mı?
Tabii.
Yani dinleyicilerimiz aklı karıştı, onu derken neyi kastetti diye düşünebilirim.
Hemen örneklendirelim.
Hadi biz yaşadığımız olaya dönelim.
Hemen örneklendirelim. Bunu Irak ve Suriye örneği üzerinden verebiliriz. Bakın, Irak'taki durumdan başlayalım. Kronolojik olarak başlayacak olursak. Biliyorsunuz Irak'tan topraklarımıza yaklaşık 30 yıl, hatta biraz daha fazla devam eden PKK terör örgütünün saldırıları var. Şimdi Irak devleti bu saldırıları engelleyemiyor. Mesela burada kronolojiye bakarsak, Türkiye ile Irak'ın arasında bu saldırıları engelleyememekten kaynaklı 80'li yıllarda yapılmış bir anlaşma vardır. Taraflar birbirlerinin sınırlarının içine girme hakkını birbirlerine tanımışlardır. Saldırılar tabii daha çok Irak'tan Türkiye'ye gerçekleşmiştir. Bunu da PKK aracılığıyla. Türkiye mesela 1. Körfez Savaşı'na kadar bu anlaşmaya dayalı olarak Irak'ta yapılmış anlaşma sebebiyle askerlerimizi biz Irak topraklarına sokmuşuzdur. Bu çünkü devletin rızasıyla. Fakat 1. Körfez Savaşı'ndan sonra hatırlayalım. Irak'ın kuzeyi ve güneyi Irak'taki merkezi devlet, yani Saddam rejiminin yönettiği hükümete kapatılmıştır. Bu kapatma neyi doğurmuştur? İşte biraz evvel bahsettiğimiz bir hükümetin sınırlarının tamamının içinde egemen olamamasını
aciz devlet
olmasını doğurmuştur ki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olmuştur 1991 tarihiyle. İşte Irak'ın kuzeyinden gerçekleşen, yine devam eden saldırılara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aciz devlet niteliği Irak'ın resmiyet kazandığı için artık herhangi bir anlaşma olmasa bile oraya müdahale etmiştir. Ve daha sonra akabinde yine 2. Körfez Savaşı'ndan sonra da bu saldırılar devam ettikçe zaman zaman ve şimdi de sınır ötesi operasyonlara devam etmiştir. Çünkü şu anda da Irak'ın merkezi hükümeti bu saldırıları engelleyebilecek güçte değildir. Hatta öylesine açıktır ki bu Türkiye, Irak merkezi hükümetine hangi teklifi yapıyor? Kandil'e birlikte operasyon yapma teklifinde bulunuyor. İran da buna destek oluyor. Suriye'ye gelirsek, Suriye örneğinde biliyorsunuz başlayan bir Arap Baharı süreci var dünyada. Bu Arap Baharı süreci Kuzey Afrika'da başladı ve daha sonra 2011'den sonra Suriye'ye sıçramaya başladı. Ve Suriye'ye sıçradıktan sonra Suriye devletinin sınırları içinde artık Esad rejimi sınırlarının tamamında etkin, egemen, fiili otoriteyi sağlayamadı. Bunu nereden biliyoruz? Suriye'nin içinde muhtelif gruplar muhtelif bölgelerde egemen oldular. Merkezi Esad rejimi buralara herhangi bir müdahalede bulunamadı. Bugün hala Suriye öyledir. Dolayısıyla Suriye, komşu devleti olan Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermek, siyasi bağımsızlığını korumak mükellefiyetini yerine getirememektedir. Peki Türkiye buna katlanmak zorunda mıdır? Hayır, elbette. Dolayısıyla kendisine yapılan saldırıları def edebilecektir. İkinci harekatın hukuki temeli de biraz evvel bahsettiğimiz meşru müdafaadır. Bir devlet kendisine karşı yönelen saldırıya karşı, ki bu bir haksız saldırı olacaktır, saldırıyla orantılı olarak karşılık verme hakkına sahiptir doğal olarak. Bu da doğal bir hak olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinde belirtilmiştir. Bunun için devletlerin kendi aralarında anlaşma yapmalarına gerek yoktur. Dolayısıyla harekatın temel iki hukuki temeli bunun üzerine oturtulmalıdır. Sadece meşru müdafaa değil.
Evet. Bahadır hocam çok güzel anlattı bize. Süleyman Çetir ve Bahadır Bumin Özarslan'la sohbetimiz bu konu üzerine devam edecek.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Dinleyenlerimize, evet, Irak'taki durumdan bahsettik. Sonrasında Suriye'nin durumunu ele aldık hocamla birlikte. Ve şimdi de net bir soru var önümüzde. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları hangi gerekçeye dayanıyor? Uluslararası hukuk açısından temelleri nelerdir?
Evet. Şimdi biraz evvel bahsettiğimiz hususlar tabii ki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu içinde geçerli. Mesela bu aciz devlet ya veya başarısız devlet kavramını biraz daha açarsak belki dinleyicilerimiz daha tatmin olucu açıklamalara muhatap olmuş olacaktır. Şimdi uluslararası hukukta bir devlet olmanın temel unsurları vardır. Sınırları belli bir ülkeniz olacak. Kara, hava ve varsa deniz ülkesi. Bu ülke içerisinde yaşayan sürekli niteliğe sahip bir insan topluluğu, nüfus olacak ki bu vatandaşlık bağı dediğimiz bağ burada çok önemli. Süreklilik arz eder. Devletle kişi arasındaki hukuki bir bağdır. Üçüncü olarak da etkin egemen siyasi otorite. Bu ne demektir? Devlet olmanın bir unsuru olarak etkin egemen siyasi otorite, sınırları belli ülke üzerinde ve sürekli nüfus üzerinde merkezi siyasi nitelikteki hükümetin kendisine rakip başka hiçbir otoritenin, hiçbir kudretin olmaması demektir. Yani bir devlet temel fonksiyonları olan yasama, yürütme ve yargıya ait işlevleri yerine getirirken bu işlevlerin kendisi dışında bir otorite tarafından yerine getirilmemesi
gerekiyor.
Aynı şekilde bu işte çok sık olarak kullanılan paralel devlet kavramına işaret ediyor. Yani ister devletin içinden kaynaklansın, ister devletin organik yapısı dışında olsun, sınırları belli ülke üzerinde ve sürekli nüfus üzerinde devlete ait yetkinin sadece merkezi siyasi otorite tarafından kullanılması gerekir. Hem iç işlerinde hem dış ilişkilerinde. Şimdi bunu gerçekleştiremeyen bir devlet, işte bu etkin egemen siyasi otoritesi zedelenmiş, belki tamamen ortadan kalkmış bir devlettir. İşte bunu aciz devlet diyoruz. Suriye'deki Esad rejimi özellikle ilk başlarda Şam ve çevresindeki belli bölgelerde etkin egemen otorite idi. Hatırlayalım, işte ağırlıklı olarak Fırat'ın doğusu ve bir kısmı batısında olmak üzere Fırat Nehri'nin IŞİD, DEAŞ vardı. Onun dışında yine Suriye'nin özellikle kuzeydoğusu ağırlıklı ve yine bizim bugün operasyon yaptığımız Afrin bölgesi dediğimiz kuzeybatısında PYD-YPG unsurları, PKK'nın Suriye kolu var. Onun dışında yine pek çok silahlı grup veya silahlı olmayan grup bulundukları bölgelerde küçük küçük bile olsa merkezi hükümetten bağımsız, merkezi hükümetin sahip olduğu ama kullanamadığı yetkileri o bölgelerde kullanan birimler olarak karşımızda çok parçalı bir Suriye. İşte bu Suriye Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesinden kaynaklı olarak başka devletlerin ülke bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterme mükellefiyeti altındadır her şeye rağmen. Bu da başka devletlerin sınırlarının ihlal edilmemesi, kendi sınırları içinden, Suriye içinden başka devletlere saldırı gerçekleştirilmemesi yükümlülüğünü içinde barındırır. Suriye'nin merkezi hükümeti bunu yerine getirebiliyor mu? Hayır, getiremiyor.
Aciz devlet olduğunu.
Dolayısıyla aciz devlet. Dolayısıyla saldırıya kim muhatap oluyor? Irak, İran, Türkiye. Bunların her birinin bunlara katlanma mecburiyeti olmadığı gibi tam tersine bunları def etme hakkı vardır. İkinci olarak da demin bahsettiğimiz meşru müdafaa hakkı. İç hukuktaki ceza kanunumuzda ve pek çok devletin ceza kanununda düzenlenmiş olan meşru müdafaa hakkıyla nitelik olarak aynı içeriktedir. Ancak takdir edersiniz ki iç hukukta iki kişi arasında gerçekleşen bir eylem sebebiyle birinin diğerine karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasıyla bir devletin başka bir devlete karşı meşru müdafaa hakkını kullanması içerik ve boyut itibarıyla çok farklı olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de bunu kullanmaktadır. Ama burada başka bir husus daha var ki ben orada Genelkurmay Başkanlığımızın ilk bildirisi olan 21 Ocak 2018 tarihli bildiriye atıf yapmak isterim. Orada bu hususlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar şeklinde kısaca özetlenmiştir. Ve Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 3 kararına atıf vardır ki onlar tek kararları değildir Birleşmiş Milletler'in. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu konuda aldığı pek çok karar var. Bu kararların hepsi terörizmle doğrudan veya dolaylı, hatta terörizmin her boyutuyla, terörizmin finansmanından tutun, ekonomik boyutundan tutun, sosyal, kültürel bütün boyutlarıyla mücadele temelli, odaklı kararlardır bunlar. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına da bir atıf vardır. Ve en önemli husus yine bakın benim biraz evvel ifade ettiğim Suriye'nin toprak bütününe saygılı olarak icra edilmektedir dediği şudur. Biz gerek aciz devlet olması münasebetiyle gerek sahip olduğumuz ve şu müdafaa hakkı sebebiyle bu saldırıları def edeceğiz. Ama daha ötesine gitmeyeceğiz. Yani biz Suriye'ye yerleşmek, oradan toprak almak için bu harekatı yapmıyoruz. Bu çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yine bir başka husus, o da bildirinin basın açıklamasının son paragrafında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup diye altını çiziyor.
Yani sivil halk tamamen bunda.
Evet, devamında dediğiniz husus sivil masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Bakın bu husus Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir taahhüdüdür ve bu hususu da bunu çok iddialı bulabilirsiniz ancak fiili gerçek böyledir. Bu hususu da yani böylesi bir harekatı da bu hassasiyetleri riayet göstererek yapabilecek tek devlet, tek silahlı kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Neden? Şimdi bakın burada sivil masum kişilerin zarar görmemesinden atıf yapılan uluslararası hukuktaki savaş hukuku kurallarıdır. İnsancıl hukuk kuralları dediğimiz kurallar. İnsan haklarıyla karıştırmayalım. İnsancıl hukuk kuralları veya savaş hukuku kuralları çatışmayan veya çatışma dışında kalmış kişilerin hukukunu gözeten bir hukuk sistematiğidir. Şimdi bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri gerek 2015'te başlayan ülkemizin bir bölümündeki hendek çatışmaları diye ki hendek savaşları deniyor çok yanlış. Hendek çatışmaları denen dönemde ev ev her sivilin hukukunu tek tek gözeterek terör örgütü mensuplarının elinde eğer bir sivil varsa bir evin içinde o eve operasyon yapmayarak o sivili tahliye edene kadar müdahale etmeyerek bunu göstermiştir. İki, bu harekatın öncülü olan Fırat Kalkanı Harekatı'nda da biz hatırlayalım aşağı yukarı 7 ay boyunca bir harekat yaptık değil mi? En sonda Elbap ilçesinde aynı şekilde ev ev bir operasyon yaptık. Bakın. Harekat yaklaşık 7 ay sürdü. Bunun 3,5 ayı Elbap'a kadar olan süreç. Ama son 3 ayı sadece Elbap'ta geçmiştir. Neden? İşte bu sivillerin haklarına riayet etme hassasiyeti taahhüdü sebebiyle. Şimdi bunu biz gerçekleştirmiş bir silahlı kuvvetlerden çok şükür ki bizim silahlı kuvvetlerimizden bahsediyoruz. Harekat başlamadan evvel, Zeytin Dalı operasyonu başlamadan evvel böylesi bir harekatı dünyada sadece 4-5 devlet yapabilir. Bunlardan biridir Türkiye diye güvenlik uzmanları yorumlamıştı. Ben bunu bir adım ileriye götürüyorum. İnsancıl hukuk kurallarına riayet eden, ederek yapacak olan tek devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun silahlı kuvvetleri. Neden? Çünkü bu harekatı kim yapabilir? O 5 devlet kim olabilir? Aklımıza kim geliyor önce? ABD geliyor. Rusya geliyor değil mi? Bunların gerek kendi toprakları içinde, gerekse toprakları dışında gerçekleştirdiği harekatlarda biz sivil halkın ne hale düştüğünü biliyorum. Canlı yayında izledik. Bunu bu programın ve başka programların süresi almaz anlatmaya kalkarsak. Dolayısıyla burada bu hususunda ben altını çizmek, dikkatini sunmak isterim dinleyicilerimizin. Bu çok önemli bir husus. Çünkü bu bizim bir taraftan Türk devlet geleneğimizin bir sonucudur binlerce yıla dayanan. Bir taraftan da yine aynı geleneğin çok önemli bir unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk ordusunun savaş yeteneği ve aynı zamanda savaştaki uyguladığı ilkeleri bize gösteriyor.
Evet.
Bu çok önemli bir husus. Bence evet dünyada bu işi yapabilecek 4-5 silahlı kuvvetler vardır ama bu işi bu şekilde yapabilecek tek silahlı kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusudur diyerek tanımlayabiliriz, yorumlayabiliriz.
Ya herhalde bizim Süleyman Bey kanımızda var. Çünkü Çanakkale Savaşı'nda düşündüğümüzde biz düşmanımıza işte yiyecek evet. veren değil mi? Onu yaralandığında onu tedavi eden bir milletin evlatlarıyız. Herhalde bu özelliklerimiz böyle yıllarca bu şekilde devam edecek.
Tabii özellikle sivillerin bulunduğu bölgedeki yapılan operasyonların daha dikkatli yapılması. Hı hı. Hani hocamız da söyledi insan hakları değil insancıl hukuk.
Evet.
Yani aynı zamanda zaten bu operasyonlar yapılırken Birleşmiş Milletler anlaşmalarına da önem göstermek gerekiyor. Uymak gerekiyor. Sevgili hocam bu özellikle ikinci maddenin uygulanmasında hani iki başlık söyledik ya birisi meşru müdafaa birisi de barış ve güvenliğin korunması ve bunun sağlanması. Şimdi bu durumda güç kullanıyor ama ülkeler sanırım bir ayrımı var. Örneğin bir tanesinde güvenlik konseyinden güç kullanmak için mutlaka karar almak gerekirken evet. bir diğerinde böyle bir karar alma ihtiyaç yok.
Evet.
Örneğin meşru müdafaa hakkına ilişkin güç kullanılması gerekiyorsa güvenlik konseyinden bir karar çıkartılması gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Ama barış ve güvenlik sağlanması amacıyla bir operasyon düzenliyorsanız O takdirde mutlak surette güvenlik konseyinden güç kullanımı konusunda bir karar çıkartılması lazım. Evet. Şimdi bu çerçevede baktığımızda şimdi çok çelişkili bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin biz tüm uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara uygun bir şekilde bu haklarımızı kullanırken bazı NATO müttefiki olduğumuz ülkelerde bulunduğumuz bölgedeki terör örgütlerine, örneğin YPG'ye, PYD'ye destekte bulunuyor. Acaba bu durum özellikle işte destekte bulunan örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi uluslararası hukuk anlamında bir karşılığı yok mu? Yani bir karşı duruş gerektirmiyor mu aslında? Çünkü bir terör örgütüyle birlikte oluyorlar.
Evet. Şimdi uluslararası hukukta tabii buna tam karşılık gelen bir kavram var. Devlet destekli terörizm kavramı. Şimdi uluslararası hukukta terör, terörizm ve uluslararası terörizm gibi kavramların tanımı üzerinde bir mutabakat yoktur. Uluslararası hukukta pek çok konunun tanımı üzerinde bir mutabakat yoktur. Çünkü devletler kendilerini resmen bağlayacak belgelerin altına imza atıp taahhüt altına girmek istemezler. Terör, terörizm, uluslararası terörizm, devlet destekli terörizm de yine bu kapsamdaki kavramlardan biridir. Bununla birlikte yine uluslararası hukukta üzerinde, tanımı üzerinde mutabakat sağlanamayan bazı konularda tanımdan vazgeçelim ama hangi faaliyetleri bu kapsama sokabiliriz şeklinde bir uzlaşma yolu belirlenmiştir. Devlet destekli terörizm de bu kapsamda bir takım faaliyetlerin yine bu çerçeveye oturtulabileceği yönündeki uzlaşmanın olduğu kavramlardan biridir. Ne demek devlet destekli terörizm? Devletin, bir devletin gerek kendi ülkesinde veya başka bir devletin ülkesinde terörist faaliyetlere veya terörizm anlamına gelecek faaliyetleri desteklemesi veya bu faaliyetlerin gerçekleşmesini teşvik etmesi veya yardım etmesi. Şimdi bu destek, teşvik, yardım maddi, fiziki, somut olabileceği gibi manevi de olabilir. Yani neyi kastediyoruz? Bir siyasi destek olabilir. Doğrudan veya dolaylı olarak. Ya da işte maddi kaynak aktarımı, lojistik destek, kendi kamu görevlilerini kullanmak, kullandırmak ya da kendi kamu görevlilerini veya kamu görevlisi olmayasa bile bir takım şahısları o terör örgütünün bünyesi içinde istihdam ettirmek ya da onlara işte eğitim verdirmek gibi veya kendi ülke topraklarının kullanmasını izin vermek gibi. Dolayısıyla himaye, kontrol yine bu kapsamda yani bir terör örgütünü veya terörist faaliyetleri himaye etmek, kontrol etmek hatta ve hatta bu faaliyetlerin engellenmesini önlemek. Desteklemenin dışında. Desteklemeyebilirsiniz ama engel olmuyorsunuzdur. Mesela Baba Esad döneminde PKK'nın Beka Vadisi'nde konuşlandığını hatırlayalım.
Evet.
Gibi. Ve bu sözlü bir destek bile olabilir. Bakın bugün Avrupa Parlamentosu ve AB'nin diğer kurumları, organları bunu fert fert veya bazen açıklamalara yansıyacak şekilde sözcü niteliğindeki kurumları bağlayacak kişilerin açıklamalarından dolayı böyle söylüyorum. Sözcü niteliğindeki kişilerin açıklamana bakarsak burada bir sözlü destek bile göreceğiz. İşte bunlar hep devlet destekli terörizm kavramı içinde değerlendirilebilecek hususlar. Peki devlet destekli terörizm uluslararası hukuka aykırı mıdır? Elbette aykırıdır.
Evet.
Mesela bakalım PYD-YPG ile ilgili ABD'nin açık desteği. Yani şimdi o kadar açık ki bu destek neredeyse teslim ettikleri belgelerin teslim tesellüm belgelerini bize gösterecek kadar işte bakın sayısı belli, sınırı belli, çeşidi belli, biz bunları sonra geri alacağız diyecek kadar tabiri caizse bir aymazlıkla ABD'nin bir desteği söz konusu.
Lojistik destek var.
Her türlü destek var.
Sonra bir de az evvel söylediğiniz destek de var. Hani hayır da demiyoruz, yapıyorlar ama engel de olmuyoruz.
Şimdi başka bir şey söyleyeyim ben size. Mesela Amerikan istihbarat örgütleri içinde bizim kamuoyunda bildiğimiz daha çok ismini duydum CIA'dir. Yani FBI'yi söylemiyorum. O federal bir istihbarat ağıdır. Fakat Amerikan istihbarat örgütleri biraz daha farklı bir yapıya sahip ama bizim bildiğimiz CIA kendi açık kaynaklarına bile açıp bakarsanız PKK, PYD-YPG bir terör örgütüdür. Şimdi bu o zaman devlet destekli terörizmin açıkça yapıldığını gösteren bir husus. Bu neyi doğurabilir? Bu bir devletin uluslararası hukuktaki uluslararası sorumluluğunu doğurabilir. Peki bu uluslararası sorumluluk ne demek? Uluslararası sorumlulukla ilgili kabul edilmiş bir henüz belge yok ama bir taslak sözleşme var. Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanmış. Henüz yürürlüğe girmedi. Fakat uluslararası hukukun bağlayıcı kuralları olan örf adet kurallarının yazılı hale getirilmiş şeklidir. Dolayısıyla bu haliyle de ABD'nin devletin sorumluluğu kapsamında bir iddiaya muhatap tutulması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bence bunu yapması gerekir. Burada nedir bu devletin sorumluluğu? Eğer devlet bu dediğimiz faaliyetleri yapıyorsa bir kere öncelikle bu fiilleri durdurma ve tekrarlamama yükümü altındadır. Şimdi bakıyorsunuz Trump bir süre evvel bu yardımların kesildiğini, artık yapılmayacağını söyledi ama daha geçtiğimiz günlerde bu yardımların devam ettiğini biz görüyoruz. Kaldı ki bu yardımın maddi anlamda lojistik destek olması da gerekmiyor. Dediğim gibi sözlü destek bile yeterli bir destektir. Peki bu fiili durdurma yükümlülüğü var, tekrar etmeme yükümlülüğü var. Başka ortaya çıkan bir zarar varsa bundan kaynaklı olarak ki var, bu zararın giderilmesi gerekir. Nasıl giderilecek bu? Eğer bir zarar ortaya çıkmış ve eski duruma döndürme ihtimali varsa, mesela diyelim bir devletin sınırları içinde bir tarihi eser kaçakçılığı oldu, diğer devlet buna müdahale etti, tarihi eseri götürüp iade edecek. Ama yok, eğer siz tarihi eseri eğer tahrip ettiyseniz artık onarılamayacak haldeyse onu ne yapmanız lazım? Tazmin etmeniz lazım. Hmm. Bu da olmuyorsa tatmin dediğimiz klasik örneği bunun özür dilemektir gibi yollara başvurulması gerekecektir. Peki bunlar gerçekçi olarak bakarsak kolay hayata geçebilecek hususlar mı devletler arasında? Hayır. Ama o zaman devlet destekli terörizmin mağduru olan, bundan zarar gören devlet ne yapabilir? Burada iki yol var. Bir, misilleme yapabilir. Bu ne demek? Muhatap olduğu hukuka aykırılığa karşı aynı şekilde cevap vermek, ama bu başka bir suç doğuracağı için, yani Türkiye bir devlet destekli terörizme muhatap destek olmamak bakımından davranması gerekir. İki, zararla karşılık. Bu ne demek? Bir devletin uğradığı zarara karşılık hukuka aykırı olmakla birlikte zararı ortadan kaldırıcı eylem. Mesela ABD ile aramızda yaptığımız antlaşmaları askıya almak, ABD'nin, daha doğrusu NATO'nun üstlerini geçici olarak kapatmak veya sürekli olarak kapatmak ilk akla gelebilecek hususlar. Ama bu böyle bütün uluslararası toplumun gözünün içine baka baka yapıldığı müddetçe bundan sonra da başka devletler için bir emsal teşkil edecektir. Bu uluslararası barış ve güvenlik, ki Birleşmiş Milletler'in temel kuruluş gayesidir, en temelden, en derinden yaralayan bir husus. Dolayısıyla Türkiye'nin bence uluslararası toplumun dikkatine bu devlet destekli terörizm kavramını da getirmesi, ki getiriyor yetkililerimiz, ve bunu ısrarla gündeme getirmesi çok akılcı olacaktır ve harekatın meşruiyetini de güçlendirecek bir adım olacaktır.
Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hocam, aslında baktığımızda Birleşmiş Milletler'in gecikmeli müdahale ettiği ya da müdahalede geç kaldığı ve yerinde müdahale edemediği, işte Arakan Müslümanları var, Ruanda'da yaşananlar var, Kosova'da yaşananlar var. Şimdi bunlara baktığımızda aslında bu Birleşmiş Milletler'in anlaşmasında o ikinci maddesinin ülkeler için ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu kadarcık kısa bir süreye bu kadar önemli bir konuyu bu kadar sığdırabildik.
Evet, çok güzel.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman Çetin bizimle birlikteydi. Yardımcı doçent doktor Bahadır Bumin Özarslan, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi programımıza katkıda bulundular. Dileriz ki cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan yetkililerle bazı şeyler biraz daha değişecektir diye umut edelim. Nur Göktaş vardı teknik masada. Kadriye Şener programı hazırladı. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.